Ayrım 40 Otel Arthur Hailey Sayfa 370 18. Bölüm İşte bu beyler, Mr. McDermott. Lokantanın baş garsonu Max giriş salonunu işaret ediyordu. Biri dedektif yollası olan iki adam sükunetle otelin gazete ve dergi satılan bölümünün yanında duruyorlardı. Birkaç saniye önce Max Christine'le Albert Vance'in açıklamasından sonra şaşkınlıkla oturdukları masadan Peter'ı çağırmıştı. Peter verilen haberi tümüyle kavrayamadıklarını, bunun ne demek olduğunu duydukları şaşkınlıktan anlayamadıklarını biliyordu. Dışarıda kendisini çok önemli bir şey için beklediklerini söyledikleri zaman rahat bir soluk almıştı. Acele özür dileyen adam mümkün olursa daha sonra döneceğine söz verdi. Yolus Peter'a doğru yürüdü, yanındakini dedektif çavuş Bennett diye tanıttı. Mr. McDermott, konuşabileceğimiz elverişli bir yer var mı? Şöyle buyurun. Peter kapıcı bölümünün yanından geçerek geceleri kullanılmayan muhasebe müdürünün odasına aldı adamları. İçeri girdikleri sıra Yolus Peter'a kaplanmış bir gazete verdi. Times Picayune'un ertesi günkü baskısıydı bu. 3 sütun üstüne verilen bir haberde şöyle yazılıydı. Croydon'un Washington Büyükelçiliği doğrulandı. Kendisi haberi Crescent City'de aldı. Yolus oda kapısını kapadı. Mr. McDermott, Ogilvy tutuklandı. Bir saat önce Nashville yakınlarında arabayla ele geçti. Tennessee eyalet polisi adamı yakaladı. Şimdi onu geri getirmek üzere adamlarımızı yolladık. Araba bir kamyona yüklenerek sarılıp sarmalandı ve öyle getirildi. Olay yerinde yapılan bir incelemeden bunun aradığımız araba olduğu açıkça ortada. Peter başıyla evet dedi. İki polisin de kendisine merakla baktıklarını biliyordu. Olup biteni kavramakta biraz gecikiyorsam hoş görün. Çünkü biraz önce aklımı başımdan alacak kadar şaşırtıcı bir olay oldu. Bununla mı ilgili? Hayır, otelde. Bir sessizlik oldu. Sonra Yolus, Ogilvy'nin verdiği ifadeyle ilgilenebilirsiniz herhalde dedi. Arabanın bir kaza yaptığını bilmediğini iddia ediyor. Bildiği tek şeyin Croydon dükü ve düşesinin arabayı kuzeye götürmesi için kendisine $200 verdikleri olduğunu söylüyor. Üstünde de o kadar para bulduk zaten. Buna inanıyor musunuz? Gerçek olabilir ama olmayabilirdi. Yarın onu biraz sorguya çektikten sonra bazı şeyleri öğreniriz elbet. Peter yarına kadar birçok şey açığa çıkar diye düşündü. Bu gecede gerçek olmayan bir özellik vardı, sordu. Sonra ne olacak? Croydon dükü ve düşesiyle görüşeceğiz. Bir sakıncası yoksa sizin de bizimle gelmenizi isterdik. Bunun gerekli olduğuna inanıyorsanız. İkinci dedektif, bir şey daha var Mr. McDermott. Croydon düşesinin arabanın otel garajından çekilmesi için yazılı bir izin kağıdı verdiğini biliyoruz. Bunu bana söylemişlerdi, evet. Bu nokta önemli olabilir bayım. Herhangi birinin bu notu saklayacağını sanıyor musunuz? Peter düşündü, olabilir. İsterseniz garaja bir telefon edeyim. Yolus garaja gidelim dedi. Garajın bekçisi Coltmer çok üzgündü ve özür diliyordu. Biliyor musunuz efendim, bir şey sorulduğu zaman suçlanmamak için kendi kendime bu kağıt parçasına ihtiyacım olabileceğini düşünmüştüm. İnanır mısınız bilmem, bu gece kağıdı gene aradım ve sonradan dün sandviçlerimi sardım, kağıtla birlikte atmış olabileceğim geldi aklıma. Tarafsız bir açıdan bu işe bakarsanız benim kabahatim yok. Az önce çıktı, her yanı camlı küp biçimindeki odasını işaret ederek, içeride fazla yer yok, bu yüzden de her şey birbirine karışıyor. Daha geçen hafta keşke şurası daha büyük olsaydı diyordum kendi kendime. Şimdi siz gece... Peter McDermott adamın sözünü kesti. Croydon düşesinin yazdığı notta neler vardı? Mr. Ogilvy'nin arabayı alması için izin verdiği yazılıydı. O zaman garibime gitmişti. Not otelin kağıtlarından birine mi yazılmıştı? Evet efendim. Kağıdın en üstünde kabartma harflerle Kral Dairesi yazıyor muydu? Hatırlayabilecek misin? Evet Mr. McDermott, böyle bir şey hatırlıyorum. Sizin söylediğiniz gibiydi ve kağıt da biraz ufakçaydı sanırım. Peter dedektiflere döndü. O daire için özel kağıtlarımız vardır. İkinci dedektif Kulmer'a sordu. Notu sandviçlerinizi sardığınız kağıtlarla birlikte attığınızı söylüyorsunuz değil mi? Başka türlü atmış olabileceğimi sanmıyorum. Biliyor musunuz, her zaman çok dikkatliyimdir. Geçen yıl şöyle bir şey olmuştu da. Dedektif sabırla dün gece sandviçlerinizi sardığınız kağıtları ne zaman atmış olabilirsiniz diye sordu. Sabaha karşı 2'de olabilir. Öğlen yemeğim hep sabaha karşı 1'de yerim. O zamana kadar işler azalır ve nereye attınız o kağıtları? Her zaman attığım yere, şuradadır. Kulkmur içinde bir de bir çöp tenekesi bulunan temizleyici bölmesine götürdü onları. Çöp tenekesinin kapağını açtı. Dün gecenin çöplerinin hala bunun içinde kalması ihtimali var mıdır? Hayır efendim, bunlar her gün boşaltılır. Otel bu konuda çok titizdir, öyle değil mi Mr. McDermott? Peter başıyla evet dedi. Kulkmur, hem sonra dün gece tenekenin hemen hemen ağzına kadar dolu olduğunu hatırlıyorum. Görüyorsunuz, şimdi içinde bir şey yok. Bakalım da emin olalım. Dedektif Yolus olumlu bulup bulmadığını anlamak için Peter'a baktıktan sonra çöp tenekesini baş aşağı çevirerek içindekileri yere boşalttı. Dikkatle içinden çıkan çöpleri karıştırmasına rağmen ne Kurtmer'in sandviçlerini sardığı kağıtları ne de Croydon düşesinin yazdığı notu gördüler. Kulkmur garaja girip çıkan arabalara bakmak için onları yalnız bırakmıştı. Yolus ellerini bir kağıda sildi. Çöp tenekeleri boşaltıldıktan sonra içindekileri ne yaparlar? Çöplerin yakıldığı makineye götürülür. Çöp yakma makinesine gittiği zaman çöplerin hepsi bütün otelinkilerle karma karışık büyük tekerlekli arabaların üstüne konur. Hangi çöpün nereye ait olduğunu bulmak imkansızdır. Hem sanıyorum buradan alınan çöpler şimdiye kadar yakılmıştır bile. Yolus, belki önemli değil ama bu notu ele geçirmek isterdim dedi. Asansör 9. katta durdu. Dedektifler ardından gelirlerken Peter, bu görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğimi ve bir sonuç alabileceğimizi umduğumu söyleyemem doğrusu dedi. Yolus adamı inandırırcasına sadece birkaç soru soracağız o kadar dedi. Sizin çok dikkatle dinlemenizi isterim. Cevaplara da dikkat edin. Daha sonra tanık olarak size ihtiyacımız olabilir. Peter şaşkınlıkla kral dairesinin kapılarının açık olduğunu gördü. Yaklaştıkları zaman içeriden uğultu halinde sesler geldiğini duyabiliyordu. İkinci dedektif bir toplantıya benziyor dedi. Kapıda durdular, Peter zili çaldı, içerideki aralık bir kapıdan geniş salonu görebiliyordu. İçeride bir grup kadınla erkek vardı. Croydon düküyle düşesi bunların arasındaydılar. Konukların çoğunun bir elinde içki vardı, diğerinde de not defterleri ya da kağıtları vardı. Croydon'ların sekreteri iç holde göründü. Peter iyi akşamlar dedi, bu iki bey dük ve düşesle görüşmek istiyor.
Basından mı?
Yolus olumsuz anlamda başını iki yana salladı.
O zaman özür dilerim ama imkansız. Dük bir basın toplantısı düzenliyor da elçiliği bu gece onaylandı.
Yolus biliyorum dedi ama bizim işimiz de çok önemlidir. Konuşa konuşa koridordan dairenin girişine geçtiler. O sıra Croydon düşesi salondaki gruptan ayrılarak onlara doğru geldi. Hoşnutlukla da gülümsüyordu. İçeri girmez misiniz? Sekreter araya girdi. Beyler basından değil.
Kadının gözleri tanıdığını belli edercesine hafifçe Peter'ın üstünde dolaştıktan sonra diğer iki erkeğe kaydı.
Yolus hanımefendi, ikimiz de polis memuruyuz. Kimlik kartım da var ama herhalde burada çıkarmamı istemezsiniz dedi.
Kendilerine bir sürü insanın dönüp baktığı salona merakla göz attı. Düşes sekretere işaret etti, adam da salonun kapısını kapadı.
Peter hayal mi görüyordu yoksa düşesin yüzünden polis sözünü duyar duymaz bir korku ifadesi gelip geçmiş miydi? Her neyse, hayal görüp görmediği önemli değildi şu an. Çünkü düşes gene kendine hakim olmuştu.
Neden buraya geldiğinizi sorabilir miyim?
Sormak istediğimiz bazı sorular var hanımefendi. Bunlara sizin ve eşinizin cevap vermesi gerekti.
Ama şimdi bu işler için elverişli bir zaman değil ki.
İşimizi kısa kesmek için elimizden geleni yaparız.
Yolas'ın sesi çok sakindi ama kesinliği de insanı yanıltmayacak gibiydi.
Sekreter onları holün karşısındaki çalışma odası gibi döşenmiş odaya götürdü. Bir iki saniye sonra sekreter odadan çıkınca düşes ardında dük olduğu halde geri döndü. Adam bir karısına bir de onlara kararsızlıkla bakıyordu.
Düşes, konuklarımıza birkaç dakikadan fazla kalamayacağımızı söyledim dedi. Yoldes bu sözler üzerine hiçbir şey söylemedi. Sadece cebinden bir not defteri çıkararak "Otomobilinizi en son ne zaman kullandığınızı söyleyebilir misiniz?" diye sordu. "Arabanız Jaguar sanıyorum." Sonra da plaka numarasını tekrarladı.
"Bizim otomobilimiz mi?"
Düşes şaşırmış görünüyordu. "En son ne zaman kullandığımızı tam olarak bilemeyeceğim."
"Yok yok, bir dakika, tamam hatırladım. Pazartesi sabahıydı. O zamandan beri de otelin garajında duruyor. Şimdi de otelde."
"Lütfen iyice düşünün. Siz, kocanız ya da ikinizden biri diğerinden habersiz arabayı pazartesi akşamı kullandınız mı?" Peter şimdi her şey ortaya çıkıyor diye düşündü. Yoles dükü değil de düşese sorularını nasıl da hızla yöneltiyordu öyle. Croydon düşesinin yanaklarında iki kırmızı leke belirdi.
"Sözlerimden kuşkulanılmasına alışık değilim. Daha önce de arabanın en son pazartesi sabahı kullanıldığını söyledim size. Hem sanıyorum bütün bu soruların ne anlama geldiğini sormak ve açıklama istemek hakkındır."
Yoles not defterine gene bir şeyler yazıyordu. "İkinizden biri Theodore Ogilvy'yi tanıyor mu?"
"Bu ad yabancı gelmiyor bana."
"Ogilvy otelin baş dedektifidir."
"Şimdi hatırladım. Ne zaman olduğunu tam olarak bilmiyorum ama buraya geldi. Bulunan bir mücevher konusunda bazı şeyler soracaktı. Biri benim olabileceğini söylemiş ama değildi."
Yolas bu kez doğrudan Dük'e sordu. "Peki siz bayım, Theodore Ogilvy'yi tanıyor musunuz? Onunla hiç iş yaptınız mı?"
Croydon Dük'ü açık bir kararsızlıkla durdu. Karısının gözleri adamın yüzüne dikilmişti.
Adam şey dedi, sadece karımın söylediği şekilde bir karşılaşma oldu.
Yolus defterini kapadı. Sakin ve düz bir sesle sordu.
"Şimdi size arabanızın Tennessee eyaletinde olduğunu, oraya Ogilvy tarafından götürüldüğünü ve adamın şimdi tutuklandığını söylersem şaşırır mısınız? Hem sonra Ogilvy arabayı New Orleans'tan Chicago'ya götürmesi için sizden para da almış olduğunu söyledi. Başka bir şey daha var. Ön araştırmalar ve sorgular, arabanızın geçen pazartesi gecesi bir çocuk ve annesinin ölümüne sebep olan kazayı yaptığını ortaya çıkarıyor."
Croydon düşesi, "Sorduğunuz için cevap vereyim, çok şaşırdım. Hem sonra bunlar şimdiye kadar duyduğum en saçma uydurmalardır," dedi.
"Ama hanımefendi, arabanızın Tennessee'ye Ogilvy tarafından götürülmesinde hiçbir uydurma yan yoktur," dedi Yolas.
"Böyle bir şey yaptıysa da bundan ne benim ne de kocamın haberi var. Hem sonra arabanın pazartesi gecesi bir kaza olayına karıştığını söylüyorsunuz. Aynı adamın pazartesi gecesi arabayı alarak kendi işleri için kullandığı açıkça belli olmuyor mu?"
"Demek Theodore Ogilvy'yi suçluyorsunuz."
Düşes sert sert cevap verdi. "Suçlamalar sizin işinizdir. Bu işlerde usta olduğunuz anlaşılıyor. Ama gene de bir suçlama yapacak, bu otelin müşterilerinin mallarını korumakta ne kadar yetersiz olduğunu gösterdiğini söyleyeceğim."
Düşes öfkeyle Peter McDermott'a döndü.
"Size söz veriyorum, bu iş bu kadar da bitmez."
Peter bu sözlere karşı çıktı. "Ama siz arabayı Ogilvy'ye verdiğinizi belirten bir izin kağıdı yazmışsınız."
Bu sözler üzerine düşesin yüzüne bir şamar vurulmuş gibi oldu. Kadının dudakları kararsızlıkla kıpırdadı. Görünürcesine yüzü sararıyordu. Adam kadına şimdiye kadar bir yana ittiği bir suç delilini hatırlattığını anladı. Sessizliğin sonu gelmeyecek gibiydi ama birden kadın başını kaldırdı.
"Bunu bana gösterin."
Peter ne yazık ki derken kadının gözlerindeki alaycı zafer ifadesini gördü.
19. Bölüm. Bir sürü soru ve alışılmış şeylerden sonra Croydon'ların basın toplantısı son buldu. Kral dairesinin kapısı son çıkanın da ardından kapanırken Croydon dükünün dudaklarında şimdiye kadar tuttuğu sözler fırlayıverdi.
"Tanrım, bunu yapamazsın, hiçbir zaman yakanı sıyıramazsın."
"Kes sesini." Croydon düşesi sessizleşen salona çepeçevre bir göz attı.
"Burada olmaz. Bu otel ve içindeki her şeyden kuşkulanmaya başladım."
"Peki nerede konuşuruz? Söyle Tanrı aşkına, nerede konuşuruz?"
"Dışarı çıkarız. Kimsenin duyamayacağı bir yere gideriz. Ama dışarı çıktığım zaman lütfen daha heyecansız hareket et."
Yatak odasına giden kapıyı açtı. Köpekleri içeride kapalı kalmışlardı. Kadın boyunlarına kayışlarını bağlarken bunun ne anlama geldiğini anladılar ve heyecanla havlayarak dışarı koşuştular. Koridorda sekreter işgüzarlıkla kapıyı açtı. Köpekler derhal dışarı fırladı. Asansörde Dük bir şeyler söyleyecek gibi olduysa da karısı başını salladı. Otelden uzaklaşıp yayaların da kendilerini duyamayacakları bir yere gelince kadın mırıldandı. Şimdi. Adamın sesi üzüntülü ama keskindi. Sana söylüyorum, bu deliliktir. İşler zaten berbat durumda. Baştaki şeyi iyice karıştırdık. Gerçek sonunda ortaya çıkınca neler olabileceği aklına geliyor mu?
Evet, böyle bir şey olsa bazı düşüncelerim var.
Adam diretiyordu. Her şeyi bir yana bırak. Vicdan konusu ve ayrıca başka şeyler de var. Onlardan nasıl kurtulacaksın?
Neden kurtulmayacakmışım?
Ama bu imkansızdır. Üstelik şimdiden ne olacağı da pek anlaşılmaz. Durumumuz işin başında olduğundan daha da kötü. Şimdi bir de bununla...
Sesi kısıldı.
Durumumuz hiç de kötü değil. Şimdilik çok daha iyi. Sana Washington'a atandığını hatırlatabilir miyim?
Ciddi olarak oraya gidebileceğimizi mi düşünüyorsun yoksa?
Öyle bir gideriz ki...
Önlerinde istekle koşuşan köpeklerin ardında St. Charles Caddesi'nden daha parlak ve daha kalabalık geniş Kanal Caddesi'ne çıkmışlardı. Şimdi güneydoğuya nehre doğru dönerek yanlarından yayalar geçerken renkli dükkan vitrinlerine bakıyorlardı. Düşes'in sesi çok yavaş çıkıyordu. Ne kadar tatsız olursa olsun pazartesi gecesi olanlar ilgili öğrenmem gereken şeyler var.
Irish Bayou'da beraber olduğun kadını sen mi oraya götürdün?
Dük kızardı. Hayır, taksiyle gelmişti. Orada karşılaştık. Daha sonra şey düşünmüştüm.
Şimdi ne düşündüğünü bir yana bırak. Demek sen de bir taksiyle gidebilirdin. Kadın senin arabayla gittiğini bilmiyor çünkü.
Bunu düşünmemiştim. Olabilir.
Bu arada ben de bir taksiyle oraya geldim. Bunu ispatlayabiliriz gerekirse. Arabamızın yanına gidince o berbat kulüpten iyice uzağa park ettiğini gördüm. Hem sonra çevrede kahya falan da yoktu.
Ben onu kulübün yanına bilerek park etmedim. Senin kulüpte olduğumu öğrenme şansını azaltabileceğimi düşünmüştüm.
Pazartesi gecesi arabanı kullandığını gören kimse olmadığına göre tanık da yok demektir.
Ama otelin garajı var. İçeri girdiğimiz zaman biri bizi görmüş olabilir.
Hayır, hatırlıyorum. Garaj girişinin tam başında durdun. Sonra da her zaman yaptığımız gibi arabayı orada bıraktın. O sıra kimseyi görmedik. Kimse bir de bizi görmedi.
Peki şimdi dışarı çıkarma konusu ne olacak?
Dışarı çıkarmış olamazsın ki. Otel garajından çıkarmana imkan yok. Pazartesi sabahı arabayı dışarıda bir park yerinde bıraktık.
Dük, bak bu doğru. Arabayı oradan gece aldın dedi.
Düşes yüksek sesle düşünmeye devam ediyordu.
Kuşkusuz pazartesi sabahı arabayı kullandıktan sonra otelin garajına bıraktığımızı söyleyeceğiz. Sabah arabanın garaja girdiğine dair hiçbir kayıt bulunmayacak ama bu bir şey ispatlamaz ki. Bildiğimiz kadarıyla biz pazartesi öğleden beri arabayı görmedik.
Yürümeye devam ederlerken Dük gene susuyordu. Uzanarak köpeklerin kayışını karısının elinden aldı. Kayışların üstünde başka birinin eli olduğunu hisseden köpekler öncekinden daha sert ve canlılıkla ileri atıldılar. Sonunda adam gerçekten her şeyin birbirine bu derece uyması çok garip dedi.
Garipten de öte. Böyle olması gerekiyordu. Başlangıçtan beri her şey iyi gitti.
Şimdi benim yerime başka birini hapse yollamayı teklif ediyorsun.
Hayır.
Adam başını iki yana salladı. Bu işi ona bile yapamazdım ben.
Sana söz veriyorum ki ona hiçbir şey olmayacak.
Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?
Çünkü polislerin kaza sırasında arabanın Ogilvy'de olduğunu ispatlamaları gerekecek. Bunu yapamazlar. Kazayı senin yaptığını da ispatlayamazlar, anlamıyor musun? Bunu yapanın ikisinden biri olduğunu bilebilirler. Hangisi olduğunu bildiklerini bile sanabilirler. Ama sanmak yeterli değildir. Elde delil olmadan hiçbir şey yeterli sayılamaz.
Adam hayranlıkla, biliyor musun, bazen öyle inanılmaz işler yapıyorsun ki ben bile şaşırıyorum dedi.
Ben pratik bir kadınım. Pratiklikten bahsederken başka bir şeyi de hatırlaman gerek. O Gilvy denen herif bizim 10.000 dolar paramızı aldı. Hiç olmasa bunun karşılığında bir şeyler elde etmemiz gerek.
Dük, ha aklıma gelmişken sorayım dedi. Geri kalan 15.000 nerede?
Hala yatak odamda duran kilitli bavulun içinde. Giderken yanımıza alırız. Buradaki bankaya parayı iade etmenin dikkatleri çekeceğini daha önceden düşündüm bile.
Gerçekten de her şeyi düşünüyorsun.
Notu hatırlarsan onu düşünmedim. Notun ellerinde bulunduğunu sandığım an bunu yazarken çıldırmış olmam gerektiğini düşündüm.
Ama tahmin edemezdin ki.
Kanal Caddesi'nin pırıl pırıl aydınlatılmış bölümünün sonuna gelmişlerdi. Döndüler ve adımlarını şehrin merkezine çevirdiler. Croydon dedi, bu çok şeytanca bir şey dedi. En son öğleyin bir içki içmişti o kadar. Bunun sonucunda sesi öncekine oranla daha iyi çıkıyordu.
Şeytanca, iblisçe ve ustaca hazırlanmış bir plan bu. Ama gerçekten de sonuç alınabilir.
40. ayrımın sonu. Sayfa 379.